Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Kasım 2021 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Gündem kalabalık diyelim ilk başta. Covid notlarım var. Durum parlak gözükmüyor ülkelerde. Almanya'da, Avusturya'da alarm veriyor diyebiliriz. BM İklim Zirvesi artık sona ermekte. Amerika'nın Çin'le kömür meselesindeki uzlaşması belki biraz teselli gibi, BM Genel Sekreterinin iklim zirvesine kapanışta mesajları vardı. Türkiye adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı panelde verdiği mesajları vardı. Notları aktaracağım. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri arasında sanal zirve hazırlığı var. Önümüzdeki hafta olabileceği söyleniyor. Öncesinde Çin'in başkenti Beijing'den, Çinliler Beijing diyorlar, Pekin'den, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılında önemli kararlar çıktı. Tarihsel karar belgesi kabul edildi. Biraz buna tabii önümüzdeki hafta daha detaylı bakacağız. Aslında daha çok liderlik bakımından Xi Jinping'in önünü açmak olarak görülüyor ama daha önemli unsurları da var Çin adına. Amerika-Rusya gerilimi Ukrayna-Karadeniz odaklı hale geliyor giderek. Bir de tabii bunun üzerine Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi eklenmiş vaziyette. Türkiye'ye de bir ucu uzanıyor çünkü dikkatler Türk Hava Yolları'nın Minsk seferlerine de çevrilmişti. Bugün sivil havacılıktan açıklama geldi. Iraklılara, Suriyelilere, Yemenlilere bilet satılmama açıklaması geldi. Avrupa Birliği bu ayrımcı uygulamadan memnuniyetini açıklamış durumda. Bugün bu konuya bakacağız. Programın ikinci yarısında Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarıyla konuşacağız. Avrupa tarafı Belarus'u suçluyor. Belarus Avrupa tarafını suçluyor. Ortada tabii bir kocaman bir baş edilemeyen göç krizi mevcut ve de tabii Türkiye'nin de daha önce Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ve açıkça Avrupalılara açarız sınırı demesiyle bir sınır krizi de yaşandığı için Türkiye'nin de bu işte rolü olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Tabii somut kanıt ortaya, hani hükümet ve kaçakçılık değil de devlet düzeyinde bir Belarus'la ortak girişim var mıdır, buna dair herhangi bir şeye rastlamadım. Sadece uçuş sayılarıyla ilgili bir takım ithamlar var ama Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulanabilir iddiaları ortaya atılmıştı. O biraz gerçek dışı gibi gözüküyor herhalde. Bu son karardan sonra zaten uygulamazlar efendim. Mehmet Ali Güller'le konuşacağız detaylarını. Cumhurbaşkanı dün Macaristan liderini ağırlamıştı. Bugün Türk Konseyi Zirvesi Yassıada'da yapılıyor efendim. Avrupa'nın dikkati ise Libya konferansında, bu sefer Berlin'den Paris'e taşınmış durumda. Türkiye biraz alt düzeyde temsil ediliyor, liderler düzeyinde çünkü Avrupalılar katılıyorlar. Orta Doğu'da da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Suriye, Şam ziyareti ve Beşar Esad'la görüşmesi sonrasında işbirliği projeleri konuşuluyor. İsrail, ABD, Körfez ülkeleriyle Kızıldeniz'de tatbikat yapıyor. Orta Doğu'dan da başlıklar olacak, size aktarmaya çalışacağım. Programın ilk yarısında, ikinci yarısında da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Dünya gündemine efendim başlamadan yine her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Efendim YouTube kanalının linkini de her gün paylaşmaya çalışıyorum. Twitter hesabımdan, YouTube'dan da izlenmek arzusu içerisindeyiz. O yüzden oradan da linki tıklarsanız, bir de üstelik like ederseniz çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Evet, Covid notlarımda Almanya başı çekiyor çünkü 24 saatte 50.196 vaka sayılarına ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine bakılırsa Türkiye'de de 29-30 binlerde orayı da çok açmış gözüküyor. Almanya'da 235 can kaybı var. Almanya tabii aşılamada Avrupa Birliği ortalamasının biraz daha altında kalmış gözüküyor. %75'i aşılama hedefi vardı ve vakalar artabilir deniyor. Avusturya'da yeni başbakan çıktı. Alexander Schallenberg dedi ki aşısızları eve tıkabiliriz eli kulağında. Utanç verici derecede aşılama oranının düşük olduğunu söyledi Avusturya lideri ve eve kapatılmadan bahsediliyor. Avusturya'daki plan işte yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranıyla bağlantılı, %30'u aştığında kısıtlamalar devreye giriyor. Şimdilerde de %20'lerdeymiş. 9 milyon yaklaşık Avusturya'nın nüfusu var. %65'i iki doz aşı olmuş vaziyette ve eğer insanları tabii evlere tıkarlarsa 3.1 milyon insanı etkileyecek bir durum olacağı söyleniyor efendim. Başbakan da aşılanmamışların cefasını neden aşılanmışlar çeksin diye de bir soru sormuş. Hollanda'da 16 bini aştı son 24 saatte vaka sayıları, 26 can kaybı var. Fransızlar Sağlık Bakanı salgında 5. dalga tehlikesinden bahsediyor. Biraz daha yüksek Fransa'da aşılama oranı. İtalya'da gösteriler çok düzenleniyor biliyorsunuz Covid sertifikası yüzünden. İşte onu, yürüyüşleri yasakladılar. Hastalığın bulaşma riskini artırdığını söylüyorlar. Oturma eylemi gibi hani sabit durabilecekleri insanların yerlere, onlara valilikler onay verecekmiş. Norveç'te de 3. doz tüm yetişkinlere aşı vurulacak. Orada daha yüksek, %87 nüfusu Norveç'in 2. doz aşısını yaptırmış durumda. Çin sıfır vaka politikası güdüyor. Şubat'ta kış olimpiyatları var Beijing'de ve dolayısıyla da orada da vaka sayılarında artış gündeme gelmişti. Pekin'de, Beijing'de, başkentte konferans ve etkinliklere kısıtlama getirdiler. Çünkü 6 kişinin testi pozitif çıkmış kapalı alanlara katılma bağlamında. Tabii Çin nüfusuyla kıyaslandığı zaman çok düşük can kayıpları ve vaka sayıları, toplamda 98 bin, yani Amerika'nın işte 700 binleri falan düşünür, 46 milyonları, can kaybı sayısında 750 binleri düşünülürse çok düşük, 4.636 can kaybı var Çin'de. Rusya'da da 40 binden fazla vaka sayısı, Rusya'da da aynı şekilde vaka sayıları çok yüksek seyrediyor. Ölüm, can kaybı sayıları da 1100'lerde seyretmeye başladı. Orada da gençler için Sputnik V aşısı yerine bir de Sputnik M aşısı, biraz daha light'ı, hafifini geliştirmişler. Çocuklara, 12-17 yaş çocuklara uygulanmasından bahsediliyor. Türkiye'de 24.898 Sağlık Bakanlığı 24 saatte dün akşam itibariyle vaka sayılarını açıkladı. 197 yine can kaybı var. Sağlık Bakanı aşı takvimine uyun diye çağrı üstüne çağrı yapıyor efendim. Evet, gelelim iklim zirvesi, artık sona eriyor yavaş yavaş. İskoçya'nın Glasgow kentinde bundan sonra Mısır'da yapılacak. Gelecek sene Mısır'da yapılacak, Şarm el Şeyh'te olacakmış. Bir sonraki senede Birleşik Arap Emirlikleri düzenleyecekmiş iklim zirvesini. Amerika ile Çin arasında dün de aktarmıştım size, kömür kullanımını azaltacak şekilde, kömür kaynaklarını azaltacak şekilde yeni enerji kaynaklarına yönelme yönünde Amerika'nın iklim temsilcisi John Kerry ile Çin'in iklim temsilcisi arasında Hie Zhenhua, zannedersem doğru telaffuz ediyorsam eğer, bir uzlaşma sağlandı. Bir nebze işte bir takım kararlar da çıkmış gözüküyor ama BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim taahhütlerinin ümit verici olduğunu ama yeterli olmadığını dile getirmiş. Sıfır karbon hedefi var 2050 senesine kadar ama tabii bunun çok uzağında gözüküyor. Bu arada Kanada'da geçen yaz 70'li yaşlarda bir kadın hayatını yitiren, onunla ilgili ilk defa iklim değişikliği temelli bir ölüm raporu çıkmış. Doktorlar bu tespiti yapıyorlar. Aşırı sıcaklıklar, 50 santigrat dereceyi Kanada açısından aşan sıcaklıklar yüzlerce kişi aslında hayatını yitirmişti. Bunlardan bir tanesinin ölüm nedeni olarak iklim değişikliğini koymuşlar. Giderek daha çok konuştuğumuz meseleler. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu'nun düzenlediği panele katıldı. Sıfır emisyon başlıklı panelde İstanbul adına mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Roma zirvesinden sonra Glasgow'a gidecekti ama döndü, gidemedi. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'u temsil etti. Tabii İstanbul'un sorunlarını ve küresel karşılıkları da dahil olmak üzere dile getirmiş, deprem hattında yer alması, depreme dayanıklılık tüm kıta açısından önemli diyor. Aynı zamanda bir metropol olarak sanayi üretimindeki yerine dikkat çekiyor. Riskli konutlar, Kanal İstanbul'un ki uzmanlar ne kadar çevreye büyük zararlar vereceği ve hatta ben önde gelen uzmanlardan birinden Haliç projesiyle ilgili de görüş alınmış, ondan dinlemiştim. Marmara'yı öldüreceği, kokudan durulamayacağı şeklinde tespitleri vardı. İmamoğlu bu Kanal İstanbul meselesini de gündeme getirmiş, kent güvenliği için oluşturduğu risklere dikkat çekmiş. Bir de tabii popülist siyasi liderler vurgusu yapmış. Daha yeşil, daha sorular kısmında daha eşitlikçi bir gelecek inşa etmenin engeli olarak. Müsilaj meselesi, Marmara Denizi, yani görüyorsunuz bir de Kanal İstanbul olduğunda kim bilir bunlar ne hale gelecek. İstanbul'un yaşadığı müsilaj felaketine de atıf yapmış. Popülist siyasi liderlerin karbon emisyonu azaltma hedefini görmezden gelmesi, önemsizleştirmesi gibi meseleleri de saymış efendim. Evet, Covid dünyasında Facebook'la Microsoft arasında bir metaverse ortaklığı var. Bu sanal hikaye, bulunmadığınız yerlere ışınlanabilme hikayesi. Workplace diye bir uygulama aslında 2022 başında kullanılmaya başlayacak bu yeni sistem. Workplace üzerinden uygulama içi grupların video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek bir hizmet sunacak. 7 milyon ücretli abonesi varmış bunun. Yakında bambaşka bir dünyaya geçeceğiz. Ben mesela bu yayını yaparken belki evinize konuk olacağım herhalde. Ben öyle anlıyorum açıkçası. Teknolojiden çok uzmanı değiliz ama takip etmeye çalıştığımız kadarıyla. Covid dünyasından başka bir de Ulusal İstihbarat Direktörü Amerika'nın Avril Haines'ın bir toplantı sırasında konferans düzenlenmiş, uzaydaki geleceğimiz başlıklı. Orada bir şekilde böyle uzaylıların varlığına atıf yapan, ima eden, daha çok bu konuda bilgi edinmek gerekiyor. Dünya dışından gelebilecek şeyler endişesi vurgusuyla açıklamaları var. İnsan kendini Hollywood filmlerinin işte uzay istilası döneminde mi bulacağız diye soruyor kendi kendine. Böyle bir uzayla ilişkimizi de yeniden düşünmeye başlayacağımız bir dönem. Herkesin aklı uzayda, Ay'a gitmek, Mars'a gitmek, uzayı fethetmek, Elon Musk'lar, efendim Bezos'lar, uzay turistleri vesaire derken bir de istihbaratçı böyle bir imada bulunmuş. Evet, Amerika'daki notum geçen gün aktarmıştım. 6 Ocak baskını Donald Trump sorumlu tutuluyor. Kitlesini de orada toplamıştı açıkça. Hatta bunu Amerikan demokrasisinin gereği olarak da sunmuştu Trump. Ama tabii bu baskın, üstelik sebebiyet verdikleri can kaybına yol açması soruşturuluyor demokratların öncülüğünde. Başkanlık kayıtlarına iş düğümlendi. Amerika'da başkanlar kayıtların erişimine, başkanların kayıtlarına erişim engellenebiliyor. Bunu aşmaya çalışıyorlar. Mahkeme bu karar, bir karar almıştı ama temiz mahkemesi bozmuş. Biraz böyle itiş kakış devam ediyor. Trump'ın acaba ne söylemiş olabilecek diye insan düşünüyor o süreçte. Çünkü zaten açık açık insanları kongreye davet etmişti kendisi ama bunun ötesinde başka şeyler mi dedi diye merak etmeden duramıyoruz. Evet, küresel gündemde şimdi ABD-Çin gerilimi, işte Tayvan'dı, Hong Kong'du, Uygurlardı, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Video konferans yoluyla bir zirve yapacağı söyleniyor Joe Biden'la Xi Jinping'in, Amerika ve Çin liderlerinin. Bu pazartesi günü de gerçekleşebileceği yolunda bilgiler, haberler geldi. Aynı zamanda Xi Jinping son dönemde işte soğuk savaş, aman yeniden aynı döneme dönmeyelim tarzında mesajlar veriyorlar. Beijing'deki kış olimpiyatlarına Joe Biden'ı davet edecekmiş bu zirvede. Göreceğiz önümüzdeki hafta. APEC zirvesinde konuşmuştu Çin lideri ve artık öyle soğuk savaş cepheleşmelerinin vakti geçti gibi mesajlar vermişti. Şimdi tabii Çin'de asıl dikkatler 8 ila 11 Kasım tarihleri arasında yapılan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 19. Genel Kurulu toplantısı. Burada 100 yıllık ÇKP tarihindeki deneyimlerin özetlendiği bir karar kabul edilmiş durumda. Xi Jinping de damgasını vuruyor bu belgeye. Bu belgeye daha yakından önümüzdeki hafta bakacağız. Ama tabii Mao Zedong ve Deng Xiaoping'den sonra Xi Jinping diğer başkanlardan farklı biçimde damgasını vuracak gibi gözüküyor. İkinci 5 yılını artık önümüzdeki sene tamamlayacak ve görev süresini uzatmanın yolu açılmış gibi gözüküyor. Ama mesele sadece tabii ki lider kalması meselesi değil. Daha ideolojik olarak Çin'in duruşunu ortaya koyan bir belge diye vurgulamak gerekiyor. Kısıtlamayı zaten daha önce Xi Jinping'in başkanlığı sürdürmesi için kısıtlamayı birkaç sene önce kaldırmışlardı. Dolayısıyla bu belge partinin, belki Çin'in şu anki dünyadaki konumu, tabii ki Çin Komünist Partisi Xi Jinping liderliğinde kendine has sosyalizmiyle bir başarı yakaladığını, teknoloji alanında, uzay alanında, Covid'le mücadelede bu saptamalara da yer verdiği bir belge bu. Tecrübelerin değerlendirildiği, dünyada etki alanının arttığı şeklinde buna daha yakından, özellikle pazartesi günü planlıyorum, mümkünse bakacağız ne anlama geldiğini, ama özel öneminden bahsediyorlar bu toplantının. Amerika-Rusya gerilimi, artık Ukrayna odaklı konuşuyoruz efendim. Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın Amerika'ya gitti. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la birlikte stratejik ortaklıkla ilgili yeni bir anlaşma imzaladılar. Bir yandan Rusya Ukrayna'ya saldıracak şeklinde bir söylem devreye sokulmuş durumda. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba da oyunu değiştirdik artık vurgusu yapmış. Amerika ile fırtınalı ilişkileri atlattık, güçlü desteği koruduk diyor. Uzun vadeli ilişkiler kurma ihtiyacı konusunda artık herhalde NATO üyeliğimizi artık çok daha güçlü destekleyecek Amerika diye düşünüyor olsalar gerek. Bizi Rus saldırganlığından Amerika koruyacak fikre sahip oldukları anlaşılıyor söylemlerinden. Bugün Libya, birazdan aktaracağım, Libya konferansı var Paris'te. O vesileyle Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları da Fransız mevkidaşlarıyla görüşecekler. Tabii Normandiya dörtlüsünün içerisindeki, işlemiyor da Minsk anlaşmalarını Kiev yönetimi uygulamaya geçirmediği için bu formatta aslında işlemiyor. Bunu çok önemsemez bir tablo çizmiş Ukrayna Dışişleri Bakanı. Dikkat çekici. Tabii Rusya'nın buna verdiği yanıt Kremlin'den geldi. Biz Ukrayna'ya tehdit teşkil etmiyoruz ama NATO bizim sınırlarımızda sürekli kuvvet yığıyor ve aktif biçimde tatbikatlar gerçekleştiriyor. O zaman biz de güvenliğimizi sağlamak durumundayız demişler. Birazdan Belarus krizini hem konuşacağız hem ben de aktaracağım. AB'nin enerji güvenliğini Rusya'nın temin etmeye devam edeceğini de söylemiş. Ukrayna artık giderek transit rota olmaktan çıkıyor. Yani tabii şöyle de bakılabilir. Ya bu kadar düşmanlık yap, mesela Amerika'ya bu kadar düşmanlık yapsanız Amerika size gaz verir mi? Ki Rusya Ukrayna'ya gaz sağlamaya da devam ediyor bu arada, onu belirtmek gerekiyor. Velhasıl zaten Sovyet döneminden beri Avrupa'nın enerji güvenliğini sağladıklarını Moskova'nın dile getirmişler. Tabii Karadeniz'de NATO'nun askeri tatbikatlarıyla faaliyetlerini arttırmasından rahatsızlıklarını açıkça dile getiriyorlar. Şu sıralar 6. filo komuta gemisi USS Mott Whitney ve USS Porter Destroyer'i de Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bunu sürekli olarak dile getiriyorlar. Rusya'nın Washington'daki Büyükelçisi Anatoly Antonov da bunun boşuna ve güç kaybı olduğunu söylemiş. Zaman ve güç kaybı demiş. Yani bizim ordumuzun ve donanmamızın gücünü test ediyorlarsa eğer boşuna uğraşıyorlar demiş. Ukrayna'yı silahlandırarak da güneydoğusundaki Donbas krizine çözüm bulamayacaklarını dile getirmiş efendim. Evet, şimdi bu krizde tabii bir de Belarus, şimdi birazdan aktaracağım. Rusya'nın stratejik bombardıman uçakları birkaç gün üst üste Ukrayna hava sahası üzerinde uçuş gerçekleştirdiler. Çünkü göçmen krizi vesilesiyle sınırlarda askeri birlik yığıldığı vurgusu görülüyor hem Minsk tarafından hem Moskova tarafından. Dolayısıyla Tu-160 tipi iki stratejik bombardıman uçağını eğitim misyonu için yeniden göndermişler. Ve Polonya sınır yakınlarında biraz tabii bu bir nevi biz de buradayız anlamına geliyor. Fransa'da Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thierry Mariani ise enteresan bir açıklama yapmış. NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatlarının Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından tasarlanan Rusya karşıtı provokasyonlar olduğunu söylemiş. Şöyle de bir atıf yapmış. Rus filosu ABD kıyılarının yakınlarında manevralar yapsaydı ABD'nin tepkisi ne olurdu diye sormuş. Onun yanında tabii yeni bir Küba krizi olarak değerlendirip savaşa hazırlanırdı Amerika şeklinde gerçekleşmiş efendim. Evet, şimdi Belarus-Polonya krizine gelmeden bir de Türkiye'nin Donbas'ta da kullanıldığı anlaşılan silahlı insansız hava araçları Ukrayna ile işbirliğini, savunma işbirliğini, Polonya ile savunma işbirliğini arttırıyor son dönemde. Türkiye Savunma Sanayi Bayraktar şirketi, onların SİHA'sı Türkiye'de en büyük sanayi kümesi SAHA diyorlar. SAHA Expo Savunma Havacılık Hibrit Fuarı düzenlenmiş ve bu vesileyle Ukrayna ile yeni bir anlaşma yapılmış. İnsansız savaş uçağı geliştiriliyor ve burada da Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor SİH'in ürettiği bir motor kullanılacakmış efendim. Böylece ilişkilerin derinleştirilmesi söz konusu olacak. Evet, göç krizine gelelim. Birazdan Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son açıkladığı 2021 yıl ortası eğilimler raporunu aktaracağım size. Dünyada yerinden yurdundan edilen insanların sayısı 84 milyona ulaşmış. 2020'de, yani bir yıl önce 82.4 milyon mülteci varken epey bir artış gerçekleşmiş. 84 milyon yaklaşık, işte 1,5 milyonluk bir artış gözüküyor. Bunların 51 milyonu, tabii bu toplam 84 milyonun 51 milyonu kendi ülkeleri içerisinde yer değiştirmek zorunda kalanlar. Genel olarak şiddet, insan hakları ihlalleri, işte efendim kovuşturmaların engellemek konusunda yetersiz kalınması, küresel iklim değişikliği, ağırlaşan yaşam koşulları gibi gibi böyle cicili bicili başlıklara yer veriyorlar. Tabii dünyanın her yerinde pek çok ülkede pek çok mücadele sonucunda pek çok insan mağdur duruma bu mücadelelerden geliyor, ama neden geliyor, ne oluyor da geliyor sorusunu çok fazla yanıt arayan bir raporlama değil bu elbette. Kongo'da 1.3 milyon, Etiyopya'da 1.2 efendim, 2.5 milyon insan yerinden olmuş. Myanmar, Afganistan var tabii, Taliban'ın iktidara geldi. Türkiye'de 3.7 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu belirtmişler. Biliyoruz zaten bunu da. Her 23 kişiden biri Türkiye'de mülteciymiş. Enteresan bir de bu verileme. Bakıyorum, Suriyeliler tabii ki 6.8 milyon dünyanın 129 ülkesine yayılmış durumdalar. Ülkelerinde savaş çıktığı için belki iç mücadelelerle, demokratik olarak beğenmedikleri yönetimle kapışmaya girseler yine insanlar ölür ve zarar görürdü, ama herhalde 6,5 milyon Suriyeli ülkelerinin dışına gitmek zorunda da kalmazdı. Yabancı dış müdahalenin buradaki önemine de burada belirtmek gerekiyor. Yani dışarıdan başka ülkelerin müdahil oldukları süreçler amaçladığından çok çok daha facia sonuçlara sebebiyet veriyor. Dünyada tek bir örnek bile yok başarı kaydedilen, onu belirtmekte fayda var. Şimdi tabii bu sığınmacı krizi, Orta Doğu'ya müdahaleler, Afganistan, Suriye, Irak, oradaki devlet yapılarının tamamen otoritelerin yıkılması ve yerlerine yenisinin konulamaması ve hatta daha beterinin konulması, insanların yerinden yurdundan olması da büyük etken. Son buldukları rota Türkiye'ye biriktiler. Türkiye'yi Avrupa Birliği parasını da bastırıp tampon bölgeye zaten çevirdi. Bunun pazarlıkları, anlaşmaları yapıldı. Bir kısım da Belarus üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Rakamlar çok fazla, sayılarına bakıyorum çok fazla değil aslında. Ben 4000 görmüştüm. En son haberlerde, Batı kaynaklı haberlerde 2000 kişiden bahsediliyor. Polonya ve Belarus sınırında büyük fırtınalar kopuyor. 2000 kişi Ki bugün 100 kadarı Polonya sınırını aşmayı başarmış. Bayağı bir şiddetle rüzgarları esti orada. Tabii Belarus, biz yani normal biçimde uçaklarla gelen her insanı tutamayız. Vizesi varsa, osu varsa, buz varsa diyor. Ama Avrupalılar da Lukashenko yönetiminin kendilerine karşı tutumundan bunun kaynaklandığını ve sığınmacıları bir sopa olarak kullandığını söylüyorlar. Belarus'a yaptırım uyguluyorlar. Ryanair olayı geçtiğimiz bahar aylarındaydı yanılmıyorsam. Hakikaten o da büyük bir komploya dönüşü vermiş idi. Dolayısıyla Belarus'ta geçen yıl Lukashenko'yu renkli devrimle deviremediklerinden beri Batılılar zaten büyük bir gerilim yaşıyorlar Minsk yönetimiyle. Şimdi en son bu işe tabii nerelerden gidiyorlar? Ben dün de evvelsi günde rotaları aktarmıştım. Erbil'den, Bağdat'tan, Dubai'den, yani Afganistan'dan Dubai'ye geliyor, Dubai'den Minsk'e geliyor, Minsk'ten geçiyor şeklinde. Bütün bunlarda tabii havayolu şirketleri kullanılıyor. Nasıl gidecekler başka türlü? THY'nin bir takım seferleri arttırdığı yolunda iddialar vardı. Arttırmış mı bilmiyorum ama yolcu varsa, bu içinde yaşadığımız düzende yolcu olunca eğer gerekli belgeleri varsa, kaçakçılık başka bir şey. Yani uçuyor yolcular, gidiyorlar genelde. Ama tabii Avrupalılar bunun daha organize yapıldığını iddia ettiler. Kaçakçılık şebekeleri, belki de bu konuda haberler çıkar yakında. Daha detaylı, daha somut kanıtlar ortaya koyan diyelim. Türk Hava Yolları bugün açıklama yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması var asıl tabii. Avrupa Birliği ve Belarus arasındaki sınır geçiş sorununa bağlı olarak ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır. Çok ilginç. Normal koşullarda tabii Avrupa Birliği'nin böylesine belli bir grubu hedef alan ayrımcı ve hatta yani normal Avrupalılar ırkçı diye nitelendirirdi böyle bir olayı. Avrupa Birliği teşekkür etmiş efendim. Charles Michel'in hemen tweet'i var. Destek ve işbirliklerinden ötürü Türk yetkililere ve Sivil Havacılık Kurumu'na teşekkürlerini dile getirmiş. Çok enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Yani bütün savaşlarla yıkılan ülkelerin ülkelerde batılı şirketlerle çalışacak yönetimlerin iş başına gelmeleri, sermayeyle serbestçe o ülkelere hareket edebilmesi çok hoş bir şey oluyor. Ama o ülke savaşla yıkılıp da insanları başka yere gitmek isteyince o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler değil. Böyle bir acayip bir durum. Yani bilet satışını engellemeye varmış bir durumla karşı karşıyayız ve bunun için Türkiye'ye teşekkür ediliyor efendim. Çok acayip hakikaten. Belarus diyor ki Polonya ve Litvanya göçmen krizini Avrupa Birliği'nden daha fazla para koparmak için kullanıyor. Sergey Rybakov da bu arada açıklama, pardon Sergey Rybakov değilmiş bu, Valentin Rybakov, Belarus'un BM daimi temsilcisi. Demiş ki yani göç yaşanan ülkelerde devlet yapısını, ekonomiyi, altyapıları, yaşam biçimini yok eden batılı ülkeler ondan sonra kalkmışlar başkalarını suçluyorlar diyor. Şimdi yaptırımları görüşecek deniliyordu. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları pazartesi toplanacak büyük olasılıkla. Türk Hava Yolları listede yok. Yani acaba bu Suriyelilere, Yemenlilere, Iraklılara bilet satmaktan vazgeçtiği için mi listede yok diye sormak lazım. Yoksa zaten yoktu mu diye düşünmek lazım, bilemiyoruz ama Avrupa Birliği başka bir şey yapacakmış. Belarus dünyanın en büyük potasyum ihracatçılarından bir tanesi, potasyum yaptırımı koyacak. Böyle göçmen sorununda çok şahane çözümler bulan bir Avrupa var. Hatta değerlerine uygun çözümler gerçekleştiriyorlar. Görüyorsunuz yani. Acayip bir şey. Şimdi tabii Türkiye Türk Dışişleri Bakanı Bakanlığı açıklaması da çok enteresan. Türkiye sorunun bir parçası gösterilmeye çalışılıyor değil demişler. Ama yani Türkiye sorunun tabii başka açılardan parçası olduğunu geçmiş yıllarda ispatlamıştı. Cumhurbaşkanının ey Avrupa deyip salarım üzerinize falan gibi cümlelerini hatırlıyoruz tabii. Geçen sene yaşanan krizi. Fakat dışişleri açıklamasında Cenevre Sözleşmesi'ne atıf yapıyorlar. Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olacak diye biraz Belarus eleştiriliyor gibi geldi bana. Polonya ile dayanışma vurguları var bu şeyin içinde. Yalnız Türkiye bu Cenevre Sözleşmesi'ni şartlı uygulayan ülkelerden birisi. Onu hatırlatmak lazım. Yani koruma, geçici koruma statüsü diye bir şey çıkarttılar ama tam tersine Cenevre Sözleşmesi'ne atıf yaparken biraz daha dikkatli olmakta belki fayda bulunabilir. Evet. Rusya'yı da bu işe katmaya çalışıyorlardı. Neyse ki durdular. Yani çünkü zaten seferleri yok. Moskova'dan gidenler oluyor anladığım kadarıyla ama belgeleri varsa gidiyorlar. Belgesiz kimseyi taşıdıklarını zannetmiyorum. Özellikle çok sıkıdır Rusya'da öyle uçakta belgesiz kimse sizi seyahat ettirmez yani. Aeroflot zaten iddiaları yalanlamıştı. Rusya'nın açıklamaları bizim bu krizle bir alakamız yok diye. Zaten Putin'in de Merkel'le telefon görüşmesi oldu. Rusya lideri iki kere dün de konuşmuşlar ve Merkel'le demiş ki Putin, yani bu en kısa sürede bu göçmen krizi çözülmeli. Bunun için de yapılacak yol belli. Belarus'la temaslara yeniden Avrupa Birliği başlayacak demiş. Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor yalnız. böyle bir durum. Merkel'de Minsk'in eylemlerinden kaynaklanıyor bu durum. Hibrit saldırıda kullanılıyor gibisinden vurgular yapmışlar. Donbas'taki gerilimi de konuşmuşlar bu arada. Merkel Normandiya formatlı müzakereleri ilerletme çağrısı yapmış. Vallahi yanlış adrese yapmış bunu. Kiev'e yapması gerekiyor tabii. Evet, şimdi böyle bir kriz var. Birazdan Mehmet Ali Güller'le az da vaktim kaldı. 1-2 dakikam kaldı. Notları tamamlamak istiyorum. Bu çerçevede özellikle Türkiye'yi ilgilendiren Doğu Akdeniz meselesi, Libya meselesi var ki gelecek haftada Girit civarında yeni Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler tatbikat yapacaklarmış efendim. Avrupa Konseyi dün Doğu Akdeniz yaptırımlarını Türkiye'ye yönelik bir yıl daha uzatma kararı aldı. Halbuki petrol, doğalgaz arama faaliyetlerini Türkiye epey bir geri çekmiş durumda. Ona rağmen yaptırım sopasını bu bağlamda Türkiye'nin tepesinde tuttukları görülüyor. Bu koşullarda bir de tabii Paris'te Libya konferansı toplanıyor. Almanya, İtalya, Fransa, BM, Libya'nın eş başkanlığında düzenleniyor. Libya ikiye bölünmüş bir ülke NATO müdahalesiyle. Ondan beri iki yakasını bir araya getirmeye çalışıyorlar. 24 Aralık'ta da seçimler düzenlenecek. Fransızlar o seçim öncesinde taraflar yine kapışıyorlar. Yani Trablus'la Tobruk'taki siyasi odaklar. Bunu biraz dindirmeye çalışacaklar anlaşılan. Çok kolay da gözükmüyor. Üst düzey katılım var Batı'dan, öyle söyleyelim. Angela Merkel, Mario Draghi İtalya lideri, Kamala Harris Amerikan Başkan Yardımcısı, Mısır lideri El-Sisi, Pedro Sanchez İspanya lideri, Mitsotakis Yunanistan lideri, Anastasiadis Kıbrıs Rum lideri. Türkiye Yunanistan ve Rum kesimi katıldığı için Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edilme kararı almış durumda. Bakalım Libya'daki tabii yabancı askerler meselesi de bu konferansın başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı bu arada Macaristan Başbakanı Orban'ı ağırladı. Bugün aynı zamanda Türk Konseyi toplantısı var Yassıada'da. Bu vesileyle mülteci kriziyle ilgili mesajlar verdi. Türkiye'den kaynaklandığını söylemek nankörlüktür dedi. Tabii Türkiye zaten tampon bölge oldu. Avrupa'dan parayı da alıyor. Sığınmacıları şimdilik en azından bırakmıyor. Cumhurbaşkanı ama bir de Yunanistan'la ilgili bir takım ve ABD ile ilgili bayağı dikkat çekici laflar etmiş. Yunanistan ABD'nin üssü haline geldi demiş. Bizde de İncirlik üssü var. Dede Ağaç meselesini dile getirmiş ve saya saya bitiremedim böyle bir tablo var demiş. Yani kıskanmak mı bu, anlayamadım tam olarak neyi kastettiğini Cumhurbaşkanı. Yani bizde de saya saya bitmeyecek üsler var çünkü yani ama. Velhasıl zaten hepimiz NATO üyesiyiz demiş Cumhurbaşkanı. Ama en büyük mali desteği Türkiye ABD'den sonra ilk 7 içerisinde en çok mali desteği biz veriyoruz. Yunanistan nerede? Hiç öyle paralar vermiyor demiş Cumhurbaşkanı. Hakikaten çok acayip bir tablo çıkıyor ki tabii Amerikalılar Ekim ayında Yunanistan'la savunma işbirliği anlaşmasını yenilemişlerdi efendim. Evet, çok uzattım. Mehmet Ali Güller de hatta bulunuyor. Telefon hattına almış arkadaşlarım. Bir tek Birleşik Arap Emirliği'nin Suriye hükümetiyle Şam kırsalında 300 megawatt enerji kapasiteli elektrik santrali inşa edilmesine yönelik sözleşme imzaladığını aktarayım. Dışişleri Bakanı ziyaret etmişti ve Cezayir'deki Arap Birliği zirvesinde acaba Suriye geri dönecek mi sorularını pekiştirecek bir yakınlaşma olduğu notunu düşeyim. Ve hemen telefon hattımızın öbür ucuna döneyim. Sevgili Mehmet Ali Güller, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Tabii sen dünyanın bu kadar önemli haberlerini kuşkusuz yarım saate sığdırmak oldukça güç.
Evet.
O nedenle zor bir iş yapıyorsun, onu öncelikle belirtmiş olayım.
Evet, evet. Küçük haplara çeviriyorum onları ve birkaç doz veriyorum, öyle söyleyeyim. Ama en azından böyle bir panoramamız ortaya çıkıyor. Biraz önce şimdi sizinle konuşacağımız Belarus-Polonya gerilimiyle ilgili son başlıkları aktardım. Çok acayip bir resim var ortada. Aslında bu kriz geliyorum da demişti. Yaz aylarında başlayan bir şeydi ama öyle bizim gördüğümüz on binlerce insan Yunanistan'da Cumhurbaşkanı'nın ey Avrupa salarım üzerinize çıkışıyla yaptığı şey gibi bir durum yok. O kadar fazla değil ama yani 2000 sığınmacı işte Suriye, Yemen, Irak, Afganistan deniliyor. Minsk'e geçmişler. Bu sefer havayolu taşımacılığıyla ilgili çok tuhaf bir resim oluştu. Bugün tabii Türkiye'de Türk Hava Yolları da önemli bir taşıyıcı. Şimdi kaçakçılık, insan kaçakçılığı desek değil hikaye. Ya da varsa da arkasında onu tam bilemiyoruz ama iş sivil havacılığın Irak, Suriye, Yemen vatandaşlarına bilet satmamasına kadar vardı. Ben Avrupa Birliği acaba kınar mı diye bekledim ama teşekkür etmişler Mehmet Ali Güller. Ne dersiniz? Nedir bu yaşadığımız durum?
Teşekküre ne gerek? Zaten Avrupa'nın talebiyle Türkiye bu kararı aldı. Yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması doğrudan Brüksel'in talebiydi. Bu tabii bir kere insan haklarına aykırı. Yani Türkiye'den bilet alıp normal zamanlarda nasıl Minsk'e gidiyorsa herhangi bir Irak, Yemen, Suriye vatandaşının gitme hakkı da var. Burada bir kriz var diye Türkiye'nin bu insanlara bilet vermeyi durdurmuş olması insan haklarına aykırı, onu söyleyelim. İkincisi, burada Türkiye'nin Avrupa'nın taleplerine yine uyup tampon ülke dedin az önce, yine benzer şekilde onun çok küçük bir parçası olarak Avrupa'yı göç istilasından AKP'nin deyimiyle kurtarmak için insanlara bilet satışını engellemiş olması da o bakımdan da tuhaf. Yani aman Avrupa'ya gitmesin ama Türkiye'de kalsın. Bu mantık kabul edilebilir bir durum değil. Zaten bu aslında bir göç krizi de değil. Sen 2000 dedin. Hakikaten şimdi büyük göç dalgalarını düşününce ya 2000 tane insan Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışılıyormuş. Bu normalde kriz olacak bir konu mudur tırnak içinde medeni Avrupa açısından? Elbette değildir. Ama medeni Avrupa yine bu konuda da yapacağını yaptı ve 2000 göçmene tahammül edemeyip Polonya Belarus sınırında bir tırnak içinde diyelim yine hadi devlet terörü uyguladı. Bu da Avrupa'nın göç anlayışının nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Zaten bu bir göç krizi değil. Hatta bana göre bu Polonya-Belarus krizi de değil. Bu daha çok Amerika-Rusya krizi. Bir yönüyle Avrupa-Rusya krizi ama daha çok Amerika-Rusya krizi. Biraz açalım bunu, ne demek istiyorum?
Lütfen, lütfen buyur.
Şimdi bu kriz niye ortaya çıktı? Minsk yönetimi, Belarus yönetimi dedi ki ben tamam sınırları açıyorum. Geçmek isteyen göçmen geçer dedi. Bu zaten hukuki bir durum. Her ülkenin buna hakkı var. Peki niye Avrupa buna tepki gösteriyor? Ya da Minsk yönetimi niye durduk yere bir sınırlarımı açıyorum, geçmek isteyen göçmen geçsin dedi. Bir süredir Avrupa'dan Belarus'a ciddi ekonomik yaptırım var. Niye var peki? Bu ekonomik yaptırımın nedeni var. Temelde şu. Doğu Avrupa'da neredeyse Rusya'nın müttefiki olarak bir tek Belarus kaldı. Orayı da Batı ele geçirmeye çalışıyor. Özeti bu. Onlar Alexander Lukashenko'yu devirmeye çalıştılar. Bunu beceremediler. Şimdi Lukashenko yönetimini kendi halkıyla ekonomik vesilelerle karşı karşıya gelebilsin diye abluka uyguluyorlar. Ekonomik ambargolar uyguluyorlar, yaptırımlar uyguluyorlar. Haliyle Minsk yönetimi de bunaldı ki elinde daha güçlü kartlar olmasına rağmen madem öyle ben de göç etmek isteyenlere sınırı açıyorum dedi. Bu da Belarus'un en tabii hakkı.
Şimdi hatta, Mehmet Ali bir orada küçük çok çok küçük bir müdahalede bulunacağım. Yani elinde belgesi olan herhangi birisi pasaportu mesela Bağdat'tan vize almışsa eğer almışsa ya da kapıda alabilecekse ya da Schengen vizesi aldıysa. Şimdi burada kaçakçılık söz konusu olabilir. O kaçakçılığı durdurmak da anlaşılır bir şey olabilir ama birdenbire hükümet organize etti. İşte hükümetin, Belarus hükümetinin hava taşımacılık şirketi Türk hava taşımacılık şirketiyle katakulli kurdu diyorsanız, yani ben de onu soruyorum günlerdir, bunu bir kanıtını koymanız gerekiyor ortaya. Uçak bileti satması üzerinden herhalde bu olamaz. Ne, yani burada bir tuhaflık görmüyor musunuz?
Bunu yani ciddi bir böyle bir göç dalgası yaratmak zaten uçak yollarıyla mümkün.
Yani.
Nicelik olarak mümkün değil.
Evet.
Minsk yönetimi sadece şunu yapmış oluyor. Ya buradan Polonya'ya geçmek isteyen ya da Litvanya'ya ya da Letonya'ya göçmek isteyenlere ben bugüne kadar yaptığım gibi engel olmayacağım artık diyor. Yani yaptığı hamle bu. Bu mesela Türkiye'nin de aslında yapması gerekirdi bugüne kadar. Türkiye ise tam tersine Avrupa'nın talebiyle, Avrupa'yla anlaşma yapıp karşılığında bir miktar göç yardımı parası alıp Türkiye'yi bir tampon ülke haline getirmiş oldu. Belarus niye tampon ülke haline gelsin? Haliyle Minsk yönetimi de ben niye tampon ülke olayım? Buyursun isteyen istediği yere gittim diyor.
Burada... Peki bir lafını balla kesmiş olayım. Cumhurbaşkanı'nın da ey Avrupa deyip salarız üzerinize benzeri cümlesi vardı. Ben Lukashenko'dan buna benzer bir cümle duymadım ama başka o gaz üzerinden bir çıkış yaptı. Yunanistan'la yaşanan sınır krizi ikisi aynı mı Belarus'taki olayla aynı tema mı sizce?
Değil. Bizdeki ey Avrupa çıkışının temeli göçmenleri salarım ana fikirle çıkış Avrupa'dan gelecek göç yardımı meblağlarını biraz daha arttırmaya yönelik bir girişimde. Hı hı. Yani Belarus'unkiyle oldukça farklı. Belarus burada çok daha kapsamlı stratejik bir çarpışmanın arasında kalmış durumda. Yani bu bir Amerika-Rusya krizi ve Doğu Avrupa'yı Amerika bir süredir Rusya'ya karşı cephe yapmaya çalışıyor. Baltıklardan başlayan, Doğu Avrupa'yı içine alan, Karadeniz'e kadar uzanan bir cephe inşa etmeye çalışıyor. Ve burada Belarus, Rusya ile işbirliği yapan tek ülke kaldı ve onu da devirmeye çalışıyorlar. Burada da Belarus, Rusya ile işbirliğini sürdürme kararı almış durumda. Burada daha önemli olan şu, bakın bir süre sonra bunun Amerika ile Avrupa arasında da bir krize doğru dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Niye? Doğu Avrupa konusunda Amerika'nın yapmaya çalıştıklarını aslında Almanya ve Paris, Berlin ve Paris mesafeli Ukrayna krizinde gördük bunu. Yani Rusya'yla çatışmaya kadar gidebilecek hamlelere itiraz ettiler, frenlemeye çalıştılar o hamleleri. Şimdi Amerika'nın Doğu Avrupa'da böyle Berlin ve Paris eksenli kendine çok sadık olmayan Avrupa'nın dışında bir Polonya merkezli bir Doğu Avrupa'da kendine bağlı ülkelerden blok oluşturmaya çalıştığına dair gelişmeler var.
Evet.
Bir süre sonra Avrupa'da da ciddi sorunlar yaratacağını görüyoruz. Polonya'nın belirlediği işte 3 deniz stratejisi var. Ukrayna ile Amerika'nın yine Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'ı da katarak Karadeniz'i batısından ablukaya aldığı bir süreç var. Bütün bunların yeni dönemde Rusya karşıtlığı temelinde Avrupa'yı da bir ikileme sokacağı bir durum oluşacak ve bunun bir Amerika-Avrupa krizine de yakında dönüşeceğini göreceğiz. O bakımdan Polonya-Belarus göç krizi hem bir göç krizi değil aslında, hem de Polonya ile Belarus arasında değil aslında, Amerika ile Rusya arasında bir kriz.
Peki Türkiye'nin rolünü biraz daha irdelersek burada bir de Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı bu konuda, biz bu işin parçası değiliz diye. Tabii dikkatler kaçınılmaz olarak Türkiye ile benzer bir kriz yaşandığı için Ankara'ya çevriliyor. Şimdi tabii burada Cenevre Sözleşmesi'ne de atıflar yapmış Dışişleri Bakanlığı. Türkiye benim bildiğim Cenevre Sözleşmesi'ni tam olarak uygulamıyor. 1961'de imzaladığı şartlı uyguluyor. Aslında bir geçici koruma statüsü çıkarttı ortaya ama daha ziyade...
Sözleşmesindeki pozisyonu batıdan gelenler için mültecilik uygulama durumu doğu için değil, öyle bir şart koymuştu. Evet,
şerhi öyle olduğu için koruma statüsü geçici ama burada tabii biraz Polonya ve Litvanya ve Letonya ile dayanışma dile getiren enteresan bir durum. Yani çok
enteresan. Önce
öyle bir açıklama bu. Polonya şöyle diyor. Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır demiş. Bunu da sağlamak gerekiyor ve biraz hakikaten.
Çok acayip bir geri adım. Yani önce Türkiye'nin adı bu işlere karıştırıldı. Polonya tepki gösterildi. Türk Hava Yolları'nın rolü var dendi vesaire. Bir anda Ankara çok hızla geri adım atıp işi az önce konuştuğumuz Irak, Yemen, Suriye vatandaşlarına uçak bileti satmama durumuna kadar indirgedi. Bir de kalktı Avrupa ve NATO üyesi ülkeler olan Polonya, Litvanya ve Letonya'ya bu konuda destek açıklaması yaptı. Şimdi bunlar tuhaf işler. Yani Türkiye'nin Polonya ile son dönemde girdiği savunma işbirliği ilişkileri de zaten tuhaf. Ukrayna gibi bütün bunlar. Yani bunlar son tahlilde Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme potansiyeli yüksek riski taşıyan işler. Ama ne yazık ki AKP iktidarı Ukrayna'da olduğu gibi Polonya'da da bir savunma anlaşmaları işbirliği geliştirerek bu konularda bütünlüklü bir stratejinin parçası olmayan manevralar yapıyor. Bu manevralar Türkiye'ye yarar getirmeyecek. Tam tersinde yakında Karadeniz'in gittikçe daha da karışacağı bir zemine doğru ne yazık ki gidiliyor. Buralarda Türkiye oldukça sıkıntılı hallere düşmüş olacak eğer önlem alınmazsa. Çünkü bu Polonya ve Ukrayna ile sınırlı değil. Deminden beri söylediğimiz gibi Baltıklardan başlayıp Doğu Avrupa'yı kapsayan ve Karadeniz'e hatta oradan gücü yeterse Amerika'nın Kafkasya ve Ofrta'ya kadar uzatmak istediği bir hat bu. Bu Türkiye'nin başını belaya sokacak bir Amerikan stratejisi. Bu Amerikan stratejisinin karşısında konumlanmak gerekirken Amerika'nın bu hamlelerini kolaylaştıracak şekilde Ukrayna'yla, kolaylaştıracak şekilde Polonya'yla savunma işbirliği geliştirmek doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin çıkarına bir yaklaşım değil. Türkiye tam tersine burada Amerika'nın kendi ulusal çıkarı ilan ettiği Karadeniz'e yönelik hamlelerini boşa düşürecek şekilde geleneksel o beğenmediği eski Türkiye'nin Karadeniz stratejisi olan Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait bir konudur bağlamında politikalar yürütmek. Doğu Avrupa ülkeleriyle de bu Amerikan stratejilerinin dışında Rusya karşıtı konumlanmanın dışında normal başka ülkelerle yürüttüğü şekilde ikili ilişkiler yürütmek durumundadır. Olmalıdır daha doğrusu.
Evet, tabii yani burada Batılılar Belarus'la Türkiye'yi aynı yere koymaya çalışıyorlar. Türkiye hayır, biz Polonya, Litvanya ile aynı yerdeyiz diyor. Böyle her şey biraz karıştı. Ben Cumhurbaşkanı'nın böyle Iraklılara, Suriyelilere, Yemenlilere seçip bilet satmama konusundaki retoriğinin ne olacağını çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsun Batı'ya yönelik çok bu bağlamda eleştiriler yapıyor kendisi. Daha ziyade ama, din temelli tabii, yapıyor ama.
Normalde tabii olan şu, hani Batı tırnak içinde insan hakları diyor değil mi? Demokrasi. Yani şu anda hakkı olarak İstanbul'da X bir hava yolundan Minsk'e bilet almak isteyen Suriyeli'ye, Yemenli'ye, Suriyeli'ye, Iraklı'ya bilet satmamak hangi insan haklarına, hangi demokrasi anlayışına girmiş olacak peki? Yani bu da aslında Batı'nın ikiyüzlülüğünü gösteriyor. İstediği konularda demokrasi, insan hakları diyorlar ama böyle konularda da Türkiye insan haklarını uygulamasın diye Türkiye'ye baskı yapıp bilet sattırmamak gibi yolları bile zorluyorlar.
Evet. biraz hakikaten acayip bir resim çıktığı aşikar. Bir de tabii işin kapitalist sistemin gerekleri de var. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, pek burada işe yaramıyor. Kendileri de belki tabii şöyle bir hak da vermek mümkün. Kendi sistemlerini de korumaya çalıştıklarını söylemek mümkün ama o zaman belki hani Polonya Irak Savaşı'na katılmasaydı daha iyi olurdu. Başka ülkeleri karıştırınca tabii bu merak dönüyor.
Dünyada son 20 yıldaki büyük göç dalgalarının kaynakları neresidir? Irak'tır, Suriye'dir, evet. Afganistan'dır, Libya'dır. Peki buralarda niye bir göç dalgaları oluştu? Durduk yere mi buradaki insanlar komşularına ve oradan da başka yerlere göç etmeye çalışıyorlar? Bütün bunların içerisinde Amerika'nın işgalinin payı nedir? Bütün bunların içerisinde Amerika'nın o işgallerine destek olan Avrupalıların payı nedir? Ha, ikisinin payı varsa bu göç yükünü de çekmek zorundadırlar. Tersine burada Türkiye hem bu krizin göç sorununu yaşayan bir ülke olarak Amerika ve Avrupa'ya bu yönde baskı yapması gerekirken işte ne yaptı? Tersine Amerika ve Avrupa'nın baskısıyla aman Avrupa'ya göç istilası olmasın diye 5-6 milyon göçmeni kendi sınırları içerisinde Avrupa'ya karşı tutmuş, Türkiye'yi göçmen deposu haline getirmiş oldu. Belarus'un da bunu yapmama hakkı vardır. Şu anda yapmıyor ve bence doğru yapıyor.
Evet. Çok teşekkürler Mehmet Ali Güller değerlendirme için. Daha çok konuşacağız gibi gözüküyor bu krizi indirmezlerse. Çok teşekkür.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ ol. Evet efendim, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le bu acayip, neresinden tutsanız elinizde kalan durumu konuştuk. Iron Maiden'ın yeni şarkısını çalarak veda edeceğiz size. Senjutsu. Evet, Eylül 2021'de çıkmış. Bu şarkıyla veda edelim. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.